Ayırım 25, sayfa 183. Yaklaşan ayak sesleri ve genç bir kadının bağırmaları "What's a han? Och polist, brast han dubuk, papa, alskin kret inte, snallat büyük, tamik mama." Tatuz Lemke üstünde dizlerine kadar inen, bol bir gece entarisiyle ateşin aydınlattığı yere çıktı. Yanında yürüdükçe dolgun kalçalarını saran geceliğiyle Cina durmaktaydı. "Tatuz mik mama, tamik." Ceketi sarkmış, pantolonunun poposu neredeyse bol ceketinin uçlarıyla aynı hizada olan Billy'e baktı. Adam çemberin ortasında dikilip kalmıştı. Sanki ihtiyar adamı etkilemek istermişçesine elini Billy'den yana salladı. Diğerleri suskunlukla olayı izlemekteydiler. Kıvılcımlar hortum şeklinde havaya yükseliyordu. "Tamik mama, vad büyük, tamik intetil mor mor, ordo, wuderlak." "Sahon lakt gina," diye cevapladı ihtiyar. Sesi de yüzü kadar ciddi çıkmıştı. Bir eliyle beline kadar uzanan koyu saçlarını okşadı Tadus Lemke. O ana kadar Billy'nin yüzüne bile bakmamıştı. "Viska standa." Kızın omuzları çöktü bir an için. Dolgun vücuduna karşın çok genç geldi kız Billy'ye. Gözleri kor gibi parıldayarak yeniden Billy'ye döndü. "Dilimizi anlamıyorsunuz değil mi bayım?" diye bağırdı. "İhtiyar babaya anamı öldürdüğünü söylüyorum. Sizin bir şeytan olduğunuzu, sizi öldürmemiz gerektiğini söylüyorum." İhtiyar adam kolunu kızın omzuna attı. Kız silkinerek adamdan kurtuldu ve çıplak ayaklarıyla neredeyse kamp ateşine basarak Billy'nin yanına geldi. "Gina, fekligen glat," diye biri bağırdı. Ama başka ağzını açan kimse olmadı. İhtiyarın ciddi ifadesi değişmemekle birlikte genç kızı hoşgörü sahibi bir anne babanın haşin çocuklarını tanıdıkları tavır ile izlemeyi sürdürdü. Uzun süredir biriktirdiği bir yığın sıcak beyaz tükürüğü suratına fırlattı kız Billy'nin. Birazını dudaklarından tadabiliyordu Billy. Gözyaşı tadı vardı bu tükürükte. Koyu renkli gözleriyle süzdü adamı. Billy o ana değin kendisinden çok şey kaybetmiş olmasına karşın kızı hala arzuladığını fark etti. Ayrıca kızın da bunu algıladığını o hor gören kara bakışlarından okuyabiliyordu. "Eğer onu geri getirecekse boğulana kadar bana tükürebilirsin." Sesi hiç beklemediği kadar güçlü ve net çıkmıştı. "Ama ben bir dubuk, bir şeytan değilim, bir hortlak değilim. Gördüğün..." Kollarını ateşin karşısında bir an havaya kaldırınca ışık ceketinin içinde aydınlatarak kötü beslenmiş esrar tutkunu gibi sıska vücudunu sergiledi. Yavaşça kollarını aşağıya indirirken "sadece benim" diye ekledi. Kız bir an için korku ve şaşkınlık içinde süzdü kendisini. Tükürük hala suratından aşağıya doğru akarken Billy kızın suratındaki hor görmenin silindiğini fark ederek sevindi. "Gina!" diye bağıran bu sefer hokkabaz Samuel Lemke'ydi. Bir taraftan pantolonunu ilikleyerek ihtiyar adamın yanına bitivermişti. Üstünde Bruce Springsteen'in resminin basılı olduğu bir tişört vardı. "Enkeltmen Trektling." Kız "sen katil bir piçsin" diyerek geldiği yöne geri döndü. Ağabeyi kendisine sarılmak istediyse de onu bir silkeleyişte iterek gölgeler arasında kayboldu. İhtiyar adam onun gidişini seyrettikten sonra nihayet Billy'e döndü. Billy bir an için adamın yüzündeki iltihaplı deliğe dikti gözlerini. Ardından gözlerine yöneltti bakışlarını. Yılların gözü olduğunu düşünmüş müydü? Bundan fazla, bundan az bir ifade vardı o gözlerde. Boşluğun, gerçeğin yarattığı boşluğun ifadesi vardı o gözlerde. Göle yansıyan, ayın kamp ateşinin etrafından dolaşarak gece entarisi giymiş adama doğru yürüdü yavaşça. Tam karşısına geldiği anda, "Roman dilini bilir misin?" diye sordu ihtiyar. Sesi sakindi. Ama sadece kamp ateşinin odunlarının çıtırdadığı sessizliği bıçak gibi kesti. Billy başını salladı. "Senin gibilere bu dilde kentli beyaz adam anlamına gelen skummate igenom deriz." Tütünden sararmış dişlerini göstererek gülümsedi. Burnunun olması gereken yerdeki delik bu hareketle genişleyerek yayıldı. Aynı zamanda baş belası anlamına da gelir. Gözleri nihayet bilininkilerden ayrıldı. Bir anda tüm hevesini yitirmişti sanki. "Git artık kentli beyaz adam. Ne senin bizimle ne de bizim seninle bir alışverişimiz var. Biz işimizi gördük bile. Ait olduğun yere geri dön." Arkasını dönmeye başladı. Billy bir an ağzı açık kalarak adamın kendisine hipnotize ettiğini sandı. Bunu çiftçinin tavuğun boynunu koparması gibi bir çırpıda yapıvermişti. İçinden bir çığlık yükseldi. Bunun için miydi bunca yollar, yürüyüşler, bütün sorular, bütün kötü rüyalar, tüm günler ve geceler sadece bunun için miydi? Burada dikilip bir kelime bile etmeden mi duracaksın? Sana baş belası deyip yatağına dönmesini böylece izleyecek misin? Billy yüksek ve kaba bir sesle "Hayır, bunun için değil," diye bağırdı. Birisi şaşkınlıkla derin bir nefes aldı. İhtiyar adamı karavanlardan birine götürmekte olan Samuel Lemke hayretle başını döndürdü. Bir süre sonra Lemke de ağır ağır geri döndü. Yüzünde eğlenir gibi bir ifade vardı. O anda ateş de yüzünü aydınlatınca fark etti. Aynı anda Billy'yi ilk gören genç gene elini yeleğinin içine uzattı. "Kız yine çok güzel," dedi Billy. "Kes sesini, kentli beyaz adam. Kız kardeşimin adını senin ağzında duymak istemiyorum." Billy duymazdan gelerek konuşmasını sürdürdü. "Torunun mu, torununun çocuğu mu?" İhtiyar gecenin karanlığında rüzgardan başka bir ses daha olup olmadığını araştırırcasına kulak kabarttı. Tekrar geri dönmeye başladı. "Belki de kızımın adresini sana yazıncaya kadar bekleyebilirsin." Sesi bu kez daha yüksek çıkmıştı Billy'nin. Çok da bağırmamıştı ama. Mahkemelerde çoğunluk kullandığı emir tonunu kullanmasına gerek yoktu o an. "Gina kadar güzel olmamasına karşın bize oldukça çekici geliyor. Belki Gina'ya haksızlık konusunda yazışırlar. Ne dersin Lemke? Ben de kızın gibi öldükten sonra bu konuda konuşabilecekler mi? Haksızlığın nerede olduğuna karar verebilecek yetkili kim? Çocuklar mı, torunlar mı? Bekle de adresimi yazayım. Bir saniye sürer. Senin bendeki resminin arkasına yazacağım. Sorunu halledemezlerse belki bir gün birbirlerini vururlar. Onların çocukları da sürdürür bu kan davasını. Ne düşünüyorsun ihtiyar? Bu boktan daha mı çok anlamı var bunun?" Samuel kolunu yaşlı Lemke'nin omuzuna attı. Lemke bundan sıyrılarak Billy'nin durmakta olduğu yere ilerledi. Gözlerinde hiddetin yaşları görülebiliyordu artık. Düğümlü elleri bir açılıp bir kapanıyordu. "Caddenin ortasında kızımı ezdim, beyaz adam," dedi. "Caddenin ortasında kızımı ezip buraya gelecek kadar, gelip kendi ağzında benim kulağıma konuşacak kadar Borja'da rullasın. Ben kimin ne halt ettiğini biliyorum. Buna çok özen gösterdim. Çoğunluk arkamızı döner, kenti terk ederiz. Genelde öyle yaparız. Ama bazen de kendi adaletimizi uygularız." İhtiyar adam boğumlu elini Billy'nin göz hizasına kaldırdı. Elini yumruk yaptı. Bir an sonra kan damlamaya başladı bu yumruktan. Hayret veya korku değil, onay mırıltısı yükseldi diğerlerinden. "Roman adaleti, scumade iganom. Diğer ikisinden hıncımı aldım. Hakim 2 gece önce pencereden attı kendisini. O," avucunu açarak toz üfler gibi yaptı. "Kızınızı geri getirdi mi bu Bay Lemke? Carrie Rosington Minnesota'da toprağa çakılınca kızınız geri döndü mü?" Lemke'nin dudakları kımıldadı. "Onu geri istemiyorum. Adalet ölüyü geri getirme değildir. Adalet adalettir. Sana başka bir şey yapmadan bir an önce git buradan. Senin ve kadınının ne yapmakta olduğunuzu biliyorum. Görmedim mi sanıyorsunuz? Tabii ki gördüm. İstediğine sor. Yüzyılların gözü var bende." Ateşin etrafındakiler mırıldandılar. "Neyin gözü varsa var," diyerek Billy öne çıktı ve ihtiyarın omuzunu kavradı. Bir yerden öfkeli bir mırıltı yükseldi. Samuel Lemke öne doğru atıldı ama ihtiyar onu kendi dilinde söylediği tek bir kelimeyle durdurdu. Genç adam karmakarışık duygularla olduğu yerde kala kaldı. Diğerlerinin yüzünde de aynı ifade belirmişti. Ama Billy sadece Tadus Lemke'ye dikkat etmekteydi. Burnu neredeyse burnundan geri kalan deliğe sürtünecek kadar yaklaştı Lemke'ye. "Adaletine sıçayım. Benim jet motorlarından anladığım kadar anlarsın sen de adaletten. Kaldır üstümden şunu." Lemke'nin zeka fışkıran gözleri Billy'ninkilere dikildi. "Yanımdan çekilmezsen daha kötü yaparım," dedi sakinlikle. "Hem de öyle yaparım ki ilk sefer kendini kutsanmış sanırsın." Gülümseme bir hilal gibi büyüdü Billy'nin yüzünde. "Hadi," dedi. "Dene ama yapamayacağını biliyorum." İhtiyar adam konuşmadan baktı suratına. "İlk seferinde sana ben de yardımcı oldum." Bir yerde haklıydılar. Bu bir ortaklık işi değil mi? Büyücüyle büyülenenin ortağı. Hopley'de, Rosington'da ben de sana ortak olmuştuk. Ama ben artık vazgeçtim ihtiyar. Karım koca lüks arabamda o gün benimle oynaşmaktaydı. Doğru. Senin kızın da uykuda gezer gibi iki arabanın arasından caddeye fırladı. Bu da doğru. Eğer biraz ilerideki yaya kaldırımından geçseydi şu anda hayatta olurdu. Hata iki tarafta da var. O öldü, ben de eski hayatıma asla geri dönemiyorum. Böylece denge kurulmuş oldu. Dünya tarihinin en iyi dengesi olmamakla birlikte gene de denge kuruldu. Bizde buna kader derler. Kadere razı ol ve bitir şu işi artık ihtiyar. Billy gülümsemeye başladığı anda Lemke'nin yüzüne yabancı bir korku vardı. Ama şimdi onun yerini sert ve inatçı bir öfke aldı. Asla bozmam yeminimi, kentli beyaz adam. Onunla öleceğim. Billy alınları birbirine değene kadar başını ileri uzattı. İhtiyarın toz tütün ve hafif sidikten oluşan kokusu genzini yaktı. O zaman daha kötü yap. Haydi, senin dediğin gibi ilk seferinde kendimi kutsanmış sayabileceğim hale sok beni. Lemke bu kez onu daha uzun süre süzdü. Billy bu kez onu kapana sıkıştırdığını anladı. Ardından başını hızlı Samuel'e çevirerek ''Enkelt avlakan, oşkanske askade'' ''İşte bu kadar.'' Samuel ve tabancılı genç Billy'yi Lemke'den ayırdılar. İhtiyar derin bir nefes aldı. Seyrek saçları darmadağın olmuştu. Birisinin kendisini itip kalkmasına, kendisine öfke içinde konuşulmasına alışkın değil. ''Kader bu, beni duyuyor musun?'' diye bağırdı gençler kendisini uzaklaştırırken. Lemke'nin suratı bir anda karıştı. 300 yaşında bir hayalete benzedi o an. Elini yumruk yaparak bağırdı Billy'ye. Kader değil, asla kader değil. Ardından ekledi. Sıska öleceksin kentli. Bu halinde öleceksin. İki yumruğunu birleştirdiğinde Billy sanki vücudu bu yumruklar arasında sıkıyormuş gibi hissetti. Bir an nefes alamayarak böbreklerine yumruk yediğini sandı. Sıska öleceksin. Billy zorlukla soluyarak kader bu diye inledi. İhtiyar kader yok derken öfkeden yüzü pençe pençe morarmıştı. Atın onu buradan. Gençler onu çemberin ortasında sürüklemeye başladılar. Taduz Lemke dimdik yüzü taştan heykel gibi ifadesiz durarak seyretti. Beni atmalarından önce benim lanetimin de senin ailen üstünde olduğunu bilmelisin ihtiyar. Her iki yanında duyduğu acıya karşın sesi güçlü, sakin ve neredeyse neşeli çıkmıştı. Kentli beyaz adamın laneti olacak bu. Lemke'nin gözleri sanki birden irileşti. Billy göz ucuyla pul koleksiyonu yapan yaşlı kadının şeytan kovarcasında parmaklarını çatallaştırdığını gördü. Kendisini sürükleyen iki genç bir anda durakladılar. Samuel Lemke, belki de Fairview, Connecticut'ta ortanın üst sınıfından gelen bu beyaz avukatın Amerika'nın en yaşlı çingenesine lanet yağdıracağı fikrine yüksek sesle bir kahkaha patlattı. Billy'nin kendisi bile gürledi bu fikre 2 ay önce. Fakat Taduz Lemke'nin yüzü çok ciddiydi. ''Benim gibi insanların büyü yapamayacağını mı sanıyorsun?'' diye sordu. İncecik buruşmuş ellerini yanaklarının yanlarına götürerek parmaklarını açtı. Halkın alkışlarını dindirmeye çalışan varyete artistlerine benzemişti bu haliyle. ''Buna gücümüz var ihtiyar. Bir başladıktan sonra iyi büyü yaparız. Beni başlamaya zorlama.'' İhtiyarın arkasından bir hareket oldu. Beyaz gecelik ve kara saçlar bir ışık gibi ortaya çıktı. Samuel Cina diye bağırdı. Billy kızın ışığın içinde ortaya çıktığını gördü. Kızın beyaz tuvale ilk boyayı süren bir resmin zarafetiyle sapanı geri bırakmasını fark etti. Çemberin ortasından geçen kalın bir sıvı, belki de bir kıvılcım gördüğünü sandı. Aynı anda sağ elinde bir yanma ve sızının alev gibi yayılmasını duydu. Kulağına çelik bilyelerin karavanın saç kaplamasına vurunca çıkarttığı tınlama geldi. Aynı anda kızın yüzünü, gerilmiş suratını gördü. Ama iki yana açtığı eller arasında değil, sol elinin ortasında açılmış olan yuvarlak deliğin içinden. ''Sapan da beni vurdu.'' diye geçirdi aklından. ''Tanrım, gerçekten.'' Ateşin ışığından katran gibi akan kanlar avuç içinden geçip spor ceketinin kolundan içeri süzülmeye başladı. ''Enkelt!'' diye bağırmaya başladı kız. ''Defol buradan.'' ''Eyalak, katil piç, defol git.'' Sapanı fırlattı. Ateşin tam kenarına düştü lades kemiği şeklinde ortası lastikli sapan. Haykırarak kaçtı kız. Kimse hareket etmedi. Ateşin yanındakiler, iki genç, Billy ve ihtiyar dikilip kaldılar. Kızın çığlıkları çarpılan bir kapının ardından zayıfladı. Acı hala başlamamıştı. Billy bir anda farkına varmadan kanlı elini Lemke'ye doğru uzattı. İhtiyar irkilerek şeytan kovma işareti yaptı. Elini aynen ihtiyarın demin yaptığı gibi yumruk yapınca kapalı avucundan kanlar ihtiyarda da olduğu gibi akmaya başladı. Beyaz adamın laneti üstünüzde Bay Lemke. Bunu kitap yazmaz ama gerçek olduğuna inan. Bil bunu. Adam kendi dilinde bir küfür savurdu. Billy aniden geri savrulduğunu hissetti. Başı geri çarptı. Ayakları yerden ayrıldı. Beni ateşe atacaklar. Tanrım, o ateşte kavuracaklar beni. Aksine çemberin ortasından geldiği yöne sürüklemekteydi. İnsanlar ona çarpmamak için sandalyelerinden fırladılar. Kamping kasalı iki karavanın yanından geçerken Billy televizyonun gürültüsünü duydu. Yelekli adam haykırdığında Billy un çuvalı gibi ama çok hafif bir un çuvalı gibi havaya kaldırıldı. Bir an sonra da uçmaktaydı. Park etmiş arabaların arasındaki çayıra tok bir sesle düştü. Bu düşüş elinin delinmesinden daha çok acı verdi kendisine. Artık yumuşak iniş yapacak gibi etli değildi. Düşünce kemiklerinin sıska vücudunun içine bir kamyonun arkasındaki bağlanmamış keresteler gibi tangır tungur ettiğini hissetti. Ayağa kalkmayı ilk seferinde başaramadı. Gözlerinin önünde beyaz ışıklar dans etmekteydi. İnledi. Samuel Lemke üstüne doğru geldi. Gencin yakışıklı yüzü yumuşak, ölümcül fakat ifadesizdi. Pantolonunun arka cebinden bir şey çekti. Billy açılan sustalayı gördükten sonra bunun sopa olmadığını anladı. Yaralı elinin avucunu yukarı çevirerek ona uzattığında Lemke durakladı. Şimdi yüzüne bir ifade gelmişti. Bu korku ifadesini Billy kendi banyo aynasından çok iyi tanımaktaydı. Arkadaşı bir şeyler söyledi fısıltıyla. Duraksayan Lemke bıçağını sapının içine katlayarak Billy'ye baktı. Ondan tarafa tükürdü. Bir an içinde iki genç de karanlıkta kaybolmuşlardı. Düştüğü yerde bir süre yatarak olanların anlamını çıkarmaya çalıştı. Fakat bu avukat hilesinin bu karanlık yerde kendisine hiç yararı olmayacağını düşündü. Başına gelenlerden dolayı yüksek sesle konuşmaya başlamıştı. Biraz sonra daha çok acı duyacağını geçirdi aklından. Tabii çingeneler fikir değiştirip geri dönmezlerse. O zaman acıları bir anda hem de sonsuza değin sona erdirebilirdi. Bu düşünce onu harekete geçirdi. Dizlerinin üstünde doğruldu. O anda gelen bir baş dönmesi ve baygınlık hissiyle kıçı havada yanağını ezilmiş otlara yasladı. Ancak bir süre sonra ayağa kalkarak arabasını park etmiş olduğu tepeye doğru yürümeye başlayabildi. İki kez yere düştü giderken. Son seferinde bir daha asla ayağa kalkamayacağını sandı. Linda'sının yatağında yatarken düşünerek başarabildi doğrulmayı. Eli sanki içinde koyu kırmızı bir kalp atar gibiydi. Ağrı da dirseğine doğru ilerlemekteydi. Sonsuzluk gibi uzun bir sürenin sonunda kiralık Ford'un yanına gidip anahtarlarına uzandı. Onları sol cebine koymuş olduğundan alabilmek için sağ elini aletinin üstünden uzatması gerekmişti. Arabasına binip motoru çalıştırdı. Fakat ölü bir kuş gibi bacağının üstünde yatan elinin acısına bir an hareket edemedi. Aşağıya arabaların, karavanların ve kamp ateşinin olduğu yere baktı. Eski bir şarkıcının sözleri geldi kulağına. Dans eden tatlı genç kadın beni nasıl da büyüledi. Kız ateşin etrafında dans ediyor. Sol elini yavaşça yüzüne doğru kaldırdı. Ön panelin yeşil ışığı avucun içindeki kara delikten hafifçe görülebiliyordu. Gerçekten büyüledi beni diye düşünerek vitesi geçirdi. Acaba moteline geri dönebilecek miydi? Nasılsa başarabilirdi bunu. Ayırım sonu, sayfa 192.